Ayrım 19. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 243. Atilla İlhan, Atatürk'ün aslında çoğulcu demokrasiden yana olduğunu, ancak önce emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine, sonra da karşı devrimcilere hareket alanı bırakmamak için askeri bir demokrasi kurduğunu belirtmiştir. Türk devriminde savaş demokrasisi dönemi yaşanmıştır. Bana sorarsanız bu dönem 1919'dan başlıyor. Ta Dersim isyanı bastırılmasına kadar sürüyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa iktidarı Lozan'dan sonra kendi haline bırakılmış sayılmaz. Nasıl emperyalizm ve kullandığı çeşitli isyanlar daha Kurtuluş Savaşı sırasında devrimi hırpalamaya, başarısını engellemeye çalışmışlarsa, sonra da bir takım iç isyanların dış gailelerle Cumhuriyet'in temelini sarsmaya gayret etmişler. Bu yüzden Mustafa Kemal özgürlükçülüğünü uygulayamaz. Kurulmuş partileri kapatır, darda kalınca askeri rejimi ilan eder. Mustafa Kemal'in rejimini onun sağlığındaki haliyle ölçüp biçip değerlendirmek mi istiyorsunuz? Kapitalizme geçiş döneminde bir askeri demokrasi olduğunu göz önünde tutacaksınız. İlhan, AG, sayfa 140-141. Atilla İlhan'ın bu değerlendirmesi kısmen doğru olmakla birlikte Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra sivil ve çoğulcu demokrasiyi yerleştirmek için verdiği mücadele, kurtuluş siyasi partiler toplumu demokrasiye hazırlayacak altyapı ve üst yapı devrimleri silah arkadaşlarıyla kavga pahasına ordu ile siyaseti birbirinden ayırması ve savaş, isyan ve benzeri bütün güçlükleri mecliste halkın iradesiyle çözümlemesi gibi uygulamaları nedeniyle onun dönemindeki demokrasiye kendi ifadesiyle tek parti demokrasisi demek çok daha doğrudur. Ayrıca unutulmamalıdır ki çok partili sistemler her zaman demokratik olmayacakları gibi tek partili sistemler de her zaman antidemokratik değillerdir. Ünlü siyaset bilimcilerinden Maurice Dauvergne'in bu yöndeki analizi şöyledir. Bazı tek partiler gerek felsefeleri gerek yapıları bakımından gerçek anlamda totaliter değildir. Bunun en güzel örneğini 1923'ten 1946'ya kadar Türkiye'de tek parti olarak faaliyet göstermiş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi sağlamaktadır. Bu partinin başta gelen özelliği demokratik ideolojisindedir. Bu ideoloji hiçbir zaman faşist ya da komünist kardeşleri gibi bir tarikat ya da kilise niteliği taşımamış, üyelerine bir iman ya da mistik empoze etmemiştir. Kemalist devrim özü bakımından pragmatiktir. Adanın cumhuriyetçi oluşu bile bu partiyi CHP 20. yüzyılın otoriter rejimlerinden çok Fransız devrimine ve 19. yüzyıl terminolojisine yaklaştırmaktadır. Konvansiyon örneğine uygun olarak bütün iktidarı Büyük Millet Meclisi'ne veren ve ayrı bir yürütme organı kurmayı reddeden Türk Anayasası da bu benzerliği doğrulamaktadır. Sözü geçen anayasanın tümü onda kuvvetle ifade olunan ulusal egemenlik ilkesine dayanır. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Faşist rejimlerde her gün rastlanan otorite savunusunun yerini Kemalist Türkiye'de demokrasi savunusu almıştır. Bu da halkçı ya da sosyal diye nitelendirilen yeni bir demokrasi değil, geleneksel siyasal demokrasidir. Parti, yöneticilik hakkını siyasal elit ya da işçi sınıfın öncüsü olma niteliğinden yahut da liderinin Tanrı iradesine dayanışından değil, seçimlerde kazandığı çoğunluktan almıştır. 1935'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin rızasıyla birçok bağımsız şahsiyetlerin seçimleri sağlanmıştır. Bu muhalefet yaratma yolundaki bu çabalar çoğu zaman gülünç karşılanmışsa da bunlar her şeye karşın Kemal rejiminin pluralizme üstün bir değer tanıdığını ve pluralist bir devlet felsefesi çerçevesinde faaliyet gösterdiğini ifade etmektedir. Öte yandan Türk tek partisinin yapısında da totaliter bir taraf yoktu. Maurice Duverger, Siyasi Partiler, Çeviren Ergun Özbud'un ikinci baskı Ankara 1986, sayfa 359-361. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Osmanlı'nın 1908-1918 arasındaki ikinci meşrutiyet döneminde çok parti vardır ama demokrasi yoktur. Yine aynı şekilde 1920-1940 arasında çok partili sistemin en saf biçimde uygulandığı bazı Avrupa ülkelerinde siyasi partilerin sağduyudan uzak, yıkıcı yaklaşımları ne meclis ne de parti bırakarak Türkiye'deki tek partili sistemi aratmıştır. Türkiye uyguladığı tek parti rejimine karşın anılan çoğu devletten daha demokratik bir ülke konumuna gelmişti. R. von Kral, AG, sayfa 32. Cumhuriyetin tek parti dönemindeki bazı antidemokratik uygulamaları ise tamamen yeni rejimi korumaya yöneliktir. Büyük bir çoğunluğu devrimin gereği olan bu uygulamalarından bazıları şunlardır. 1925 Şeyh Said isyandan sonra Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılıp istiklal mahkemeleri kurulmuştur. 1925 Şeyh Said isyandan sonra bazı bölücüler ve yobazlar, 1926 İzmir suikastından sonra bazı itaatçiler asılmıştır. 16 İstiklal Mahkemesi'nde toplam 2076 kişi idam edilmiştir. Ayrıntılar için bakınız Turgut Özakman, Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 647-651, Özakman Cumhuriyet 2. Kitap, sayfa 727, dipnot 225. Kılık kıyafet devrimine karşı kışkırtıcılık yapan 27 mürteci idam edilmiştir. Özakman Cumhuriyet 2. Kitap, sayfa 715, dipnot 175a. İstiklal mahkemeleri devrim mahkemeleridir. Bakınız Ergun Aybars, İstiklal Mahkemeleri 2. Baskı, İstanbul 1998. 1927, 1929 ve 1938'de bazı komünistler tutuklanmıştır. 1930'daki serbest fırka denemesinden sonra Atatürk'ün ölüme kadar her türlü parti ve örgüt kurmak yasaklanmıştır. Mason dernekleri, Türk ocakları, işçi dernekleri, tekkeler, CHP'nin kontrolü dışındaki her türlü siyasi ve kültürel kurum yasaklanmıştır. 1937'den itibaren parti devlet özdeşleştirilmiştir. Bu süreçte daha çok irticai sağ cezalandırılmıştır. Sol ise nispeten daha az cezalandırılmıştır. Mütercimler AG sayfa 6-7. Tek parti yönetimini antidemokratik olarak adlandıran bir çalışma için bakınız Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması, 3. baskı İstanbul 1992. Genç Cumhuriyet 1923-1925 arasında basın özgürlüğüne çok geniş yer vermiştir. Ancak zamanla iç ve dış devrim karşıtlarının bu özgürlüğü istismar ederek Genç Cumhuriyet'e saldırmaya başlaması üzerine bazı kısıtlamalara gitmiştir. Mahmut Goloğlu Devrimler ve Tepkileri adlı kitabında bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. O sırada Cumhuriyet düzeninin getirdiği basın özgürlüğü bazılarınca sınırsız bir şekilde ve kötü etkiler yapacak, belki de özel amaçlar güdecek şekilde kullanılıyordu. Tehlikeli bir gerici akıma sebep olabilecek yayınlardan ötürü Tok Söz gazetesi, yabancı uyruklu yazarlar elinde olduğu halde İstanbul'un bakımsızlığını konu eden ve böylece iç işlere karışma niteliğinde bulunan yayınlardan ötürü Orient News gazetesi ve yasalar gereği usul işlemlerini yapmayan Keskin gazetesi kapatılmış, Büyük Millet Meclisi üyelerini küçümser yayında bulunan Sadai Hak gazetesi hakkında da kovuşturma başlatılmıştı. Basın özgürlüğünden yararlanarak en tehlikeli yayınları yapanlar İstanbul'da çıkan Rumca gazetelerdi. Goloğlu, AG, sayfa 102. Atatürk dini kullanıp bölücülük ve rejim düşmanlığı yapan bazı gazeteleri 1925'teki Şeyh Said isyanından sonra kapattırmıştır. 1 Kasım 1925'te yaptığı meclis konuşmasında bu konuda şunları söylemiştir. Basın özgürlüğünden doğacak mahsurların bizzat basın özgürlüğüyle yok edileceğine dair Büyük Millet Meclisi'nin doğru ve saf alanında saygı duyulan esaslar eğer Cumhuriyet'in ruhu olan erdemden yoksun cüret sahiplerine basının koynunda haydutluk fırsatını verirse, eğer kandırıcıların ve doğruluktan sapmışların düşünce alanındaki uğursuz etkileri tarlasında çalışan masum vatandaşların kanlarının akmasına, yuvalarının dağılmasına sebep olursa ve eğer en sonra haydutluğun en kötüsünü yapan bu tür sapıklar kanunların özel müsaadelerinden yararlanma imkanı bulurlarsa, Büyük Millet Meclisi'nin terbiye ve kahreden yönetim elinin işe karışması ve akıllarını başlarına getirmesi gerekli olur. Muhakkak ki, Cumhuriyet döneminin kendi zihniyet ve ahlak anlayışıyla bezenmiş basınını yine ancak Cumhuriyet'in kendisi yetiştirir. Bir yandan geçmiş günler basının ve bu basına mensup olanların düzelme imkanı olmayanları milletin gözünde belli olurken öte yanda Cumhuriyet basınının temiz ve bereketli alanı genişleyip yükselmektedir. Büyük, temiz ve soylu milletimizin yeni çalışma ve uygarlık hayatını kolaylaştıracak ve cesaretlendirecek işte bu yeni zihniyetteki basın olacaktır. AG sayfa 165. Atatürk, demokrasinin altyapısının hazırlandığı bir dönemde, demokrasi düşmanlarının demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmelerine engel olmak istemiştir. çok okuyan biri olarak bu konudaki tarihi tecrübeleri çok iyi bilmektedir. Nitekim bir keresinde Roma'da Cumhuriyet'ten dikta rejimine nasıl geçildiğini bizzat anlatmıştır. Cumhuriyet Gazetesi 10 Kasım 1961 İnalcık AG sayfa 45. Atatürk Cumhuriyeti, Türkiye'de yaşayan gayrimüslimleri eşit yurttaş kabul etmiş, asla ayrımcılık yapmamıştır. Cumhuriyet, Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimlere millet sistemi kapsamında getirdiği kısıtlamaları ve Tanzimat Fermanı kapsamında getirdiği ayrıcalıkları ortadan kaldırmıştır. Cumhuriyet, Türkiye'de yaşayan Müslüman gayrimüslim herkesi eşit yurttaş olarak görmüştür. Osmanlı'nın klasik döneminde millet sisteminden dolayı İslam mahkemelerinde bir gayrimüslimin bir Müslümana karşı tanıklığı kabul edilmemiş, 19. yüzyıl sonuna kadar bir yabancının mal mülk edinmesine izin verilmemiş, gayrimüslimler asker olamamış, gayrimüslimlerin giysilerinin ve evlerinin Müslümanlardan farklı olması istenmiş, gayrimüslimlerin Müslüman kadınlarla evlenmesine izin verilmemiş, Müslümanlıktan ayrılan kişi ölüm cezasına çarptırılmıştır. Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, Çeviren Fethi Ülkü 3. Baskı Ankara 1997 sayfa 169. Buna karşın gayrimüslimlerin dinsel özgürlüklerine dokunulmamış, Müslüman olan gayrimüslimler ise dönme devşirmeler devletin en üst makamlarına kadar tırmanabilmişlerdir. Aynı Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Tanzimat döneminden itibaren Batı'nın isteği ve baskısı sonunda gayrimüslimlere çok geniş haklar vermiştir. Bu sefer de Müslümanlar gayrimüslimler karşısında eşitsizliğe uğramıştır. Müslüman Türkler ise zaten her dönemde ikinci plana itilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi tapusu olan Lozan Antlaşması'nda Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasi ve dini yetkileri birbirinden ayrılarak siyasi yetkileri kaldırılmıştır. AG sayfa 207-211. Buna karşın hala Türkiye'de İslam hukuku devam ettiği için batılı ülkeler daha önce gayrimüslimlere verilen bazı hakların devam etmesini istemiştir. Türkiye de bu isteği kabul etmiştir. AG sayfa 213. Bunun üzerine Lozan Anlaşması'nın 3. faslında azınlıkların korunması başlığı altında azınlık hakları konusu ele alınmıştır. 3. faslın 37-45 arasındaki maddeleri kapsamında azınlıklara her bakımdan eşit yurttaşlık hakkı tanınmış, hatta bazı ayrıcalıklar verilmiştir. Lozan Anlaşması'nın azınlıklarla ilgili kararlarından bazıları şunlardır. 1. Türkiye Devleti din ve ırka dayalı her tür ayrımı ortadan kaldıracaktır. 2. Askerlik görevleri dahil bütün kamu hizmetlerinde Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapılmayacak, kişilerin bağlı oldukları din ve mezhepler onların atanmalarında, yükselmelerinde engel sayılmayacaktır. 3. Müslüman olmayan azınlıkların din, eğitim, basın yayın kurumları kurması serbest olacak, kendi dilleriyle eğitim yapabilecek ve mahkemelerde ifade verebileceklerdir. 4. Gayrimüslimler kişisel hukukta ve aile hukukunda Türk Devleti'nin hukuk kurallarına uymak zorunda değillerdir. Hüseyin Avni Çavdaroğlu, Öncesi ve Sonrası ile Lozan, İstanbul, 2011 sayfa 92-93. Türkiye, 1926'da dünyanın en son, en gelişmiş, en çağdaş medeni kanunlarından biri olan İsviçre Medeni Kanunu'nu kabul edince eşit yurttaşlık çerçevesinde Türkiye'deki gayrimüslimler de bu haklardan yararlanacakları için Lozan'daki ayrıcalıklarından vazgeçip Türk Medeni Kanunu'na tabi olmayı kabul etmiştir. 1922'de Le Temps gazetesi adına Türkiye'ye gelen Paul Gentizon, 1929 yılında yazdığı Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu adlı kitabında bu gerçeği şöyle açıklamıştır. Mustafa Kemal'in devrimlerinden İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulü 1926'dan sonra Türkiye'de Müslüman olmayan azınlık konusuna yepyeni bir görünüm veriyordu. Yahudi, Ermeni ve Rumlar, Türk medeni hukukunun bugünkü durumunu ödüllendirmek için birbiri ardından Lozan'ın kendileri için tanıdığı haklardan vazgeçiyorlardı. Gentizon, AG 212. Gentizon şöyle devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti artık laiktir. Bu koşullar altında Türk çoğunluğu Müslüman olmayan azınlık aynı görünüş altında bulunmaktaydı. Üstelik kabul edilmiş olan İsviçre hukuku ırk ve din farkı gözetmeksizin her yurttaşa uygulanabilir durumdaydı. Bu nedenle Yahudi, Ermeni, Rumlar özel kanunlara sahip olma gereğini duymadıklarından Lozan Anlaşması'nda azınlıkların korunması başlığı altında yazılı olan maddelerle tanınan haklardan vazgeçmeleri tabii bir sonuç oldu. Türkiye Cumhuriyeti de buna karşı hukuk düzenini koyuyor ve böylece Türkiye'de yaşayanlar arasında herhangi bir biçimde ırk ve din ayrımı yapılmaksızın bir hukuk birliği gerçekleştiriyordu. Olay çok önemliydi. Böylece her azınlıktan, ayrıcalık ve özel bir örgütten yararlanan, hemen hemen başına buyruk bir varlık meydana getiren kötü bir sisteme son veriyordu. Bundan böyle bir ötekinden ayrı yaşayan hiçbir topluluk artık üstün kişilik iddiasında bulunamayacak, artık devlet içinde, devlet millet içinde millet düşüncesine son verilecek, bu ülkenin değişik unsurlarını yeni kardeşlik, anlaşma ve işbirliği duyguları birbirine bağlayacak. AG sayfa 213-214. Atatürk'ün genç cumhuriyeti eğer baskıcı, faşizan bir siyaset izleseydi, din ayrımı yapmış olsaydı, Türkiye'deki gayrimüslimler hiçbir şekilde kendilerine Lozan'da tanınmış olan ayrıcalıklardan vazgeçmezlerdi. Türkiye'deki Yahudi, Rum, Ermeni toplulukların kendilerine tanınan uluslararası koruyuculuktan vazgeçerek yaşadıkları ülkenin, Türkiye'nin koruyuculuğunu kabul etmeleri, genç cumhuriyetin özgür ve demokratik kuruluş felsefesinin bir sonucudur. Nitekim Atatürk'ün sağlığında Türk vatandaşı gayrimüslimler istisnalar hariç, Türkiye'deki diğer Türk vatandaşların yaşadıkları sıkıntılardan çok farklı sıkıntılar yaşamamış, ayrımcılığa uğramamış ve dışlanmamıştır. Ancak Kurtuluş Savaşı öncesinde gayrimüslim azınlıklardan bazılarının Müslüman Türklere karşı işgalci emperyalistlerin yanında yer alması, Müslüman Türklerin bilinçaltında gayrimüslimlere karşı ister istemez bir ön yargı oluşturmuştur. Bu ön yargı zaman zaman nefret haline gelmiştir. Ancak Atatürk hayatta olduğu dönemde genelde bu karşılıklı nefret duygularının önüne geçmeyi başarmıştır. Atatürk, ulus ve yurt kavramlarını kavrayıcı, birleştirici, bütünleştirici ve eşitlikçi biçimde tanımlamıştır. Örneğin milleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir şeklinde tanımlamıştır. Cumhuriyet'in kurucu anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 5. fasıl 88. maddesinde Türklük şöyle tanımlanmıştır. Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle bağlı herkes Türk ıtlak olunur. Karlıklı AG sayfa 43. Görüldüğü gibi genç cumhuriyet din ve ırk bağını değil, aidiyet duygusunu ve eşit yurttaşlığı esas almıştır. Aidiyet duygusu ve eşit yurttaşlık demokrasinin ruhudur. 1920-1924 Anayasası'nın birçok maddesinde özgürlüğe, eşitliğe, dolayısıyla demokrasiye vurgu yapılmıştır. August R. von Kral bu gerçeği anayasada özel olarak belirtilmemiş olmasına karşın metnin tamamı göz önünde bulundurulduğunda tam anlamıyla demokratik bir cumhuriyet söz konusudur diye ifade etmiştir. 1921 Anayasası'nın demokratikliğine gölge düşüren en önemli maddeler dönemin koşullarından dolayı anayasaya konulan devletin dini İslam'dır biçimindeki ikinci madde ile sadece erkeklere seçme ve seçilme hakkı veren 10. ve 11. maddelerdir. Bu maddelerden ilki 1928'de anayasadan çıkarılmış, diğerleri ise 1930'da ve 1934'te değiştirilmiştir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun eşit yurttaşlık, özgürlük ve demokrasiye vurgu yapan bazı maddeleri şunlardır. 5. bölüm, madde 68. Her Türk özgür doğar, özgür yaşar. Özgürlük başkasına zarar vermeyecek, her türlü hakka sahip olmaktır. Hukukun doğasından gelen özgürlüğün herkes için sınırı, başkalarının özgürlük sınırıdır. Madde 70. Şahsi masumiyet, vicdan, düşünce, söz, yayın, seyahat, anlaşma, İş, alacak ve tasarruf, toplanma, dernek, şirket, hak ve hürriyetleri Türklerin doğal hukukundandır. Madde 72. Kanunen belirlenen hal ve şekilden başka bir suretle hiç kimse yakalanamaz ve tutuklanamaz. Madde 73. İşkence, eziyet, zorla el koyma ve zorla iş yaptırma yasaktır. Madde 75. Hiçbir kimse mensup olduğu din, mezhep, tarikat ve felsefi yorumdan dolayı kınanamaz, ayıplanamaz. Toplanma biçimi toplumun genel şartlarına aykırı olmamak üzere her türlü ayinler serbesttir. Madde 76. Kanun ile belirlenen şekil ve haller dışında kimsenin özel mülküne girilemez ve üzeri aranamaz. Madde 77. Basın, kanun çerçevesinde serbesttir ve yayınlanmadan denetleme ve kontrole tabi değildir. Karlıklı AG sayfa 41-42. Uluslararası ilişkilerde bağımsızlığı kısıtlayan bütün engeller, kapitülasyonlar sökülüp atılmış ve başka uluslarla karşılıklı haklara saygı çerçevesinde çağdaş ilişkiler kurulmuştur. Dış politikada fetihçi ve saldırgan anlayış yerine Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış anlayışı egemen kılınmıştır. Atatürk laik, bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmuştur. Okullarda aklı ve bilimi esas alan laik ve ulusal bir eğitim verilmeye başlanmıştır. Ders kitaplarında da sorgulayıcı, akıl ve son bilimsel veriler dikkate alınmıştır. Örneğin Atatürk'ün hazırlattığı ders kitaplarında Tarih 1, 2, 3, 4 ve Vatandaş için Medeni Bilgiler 1, 2 hem din eleştirisi yapılmış, hem evrim teorisi anlatılmış, hem dinlerin sosyal boyutuna vurgu yapılmış, hem de her türlü faşizmden kaçınılmıştır. Ders kitaplarında fetihçi ve faşizan bir dil kullanılmaya başlanması 1950'den sonradır. Gerçekten de Cumhuriyet, eğitim kurumlarını her türlü dinsel dogmanın baskısından kurtarmakla bilinen, vazgeçilmez gereği olan düşünme, araştırma, sorgulama ve gerçekleri ortaya koyma özgürlüğünü sağlamıştır. Nakilci değil akılcı, ezberciliğe değil gözleme, deneye ve uygulamaya dayalı eğitim veren kurumlar yaratmaya yöneliktir. Ozan Kaya, AGE sayfa 232. Atatürk, sosyalizmin ve kapitalizmin baskısından uzak, halkın çıkarlarını esas alan bir ekonomik model kurmuştur. Ekonomik yatırımlar sadece büyük kentlere değil, bütün ülkeye eşit bir şekilde dağıtılmaya çalışılmıştır. Ülkenin çok değişik yerlerinde halkın her türlü ihtiyacını karşılayan sosyal fabrikalar kurulmuştur. Planlı devletçilik ve karma ekonomi olarak adlandırılan Kemalist ekonomi modeli KEM, ulusal kalkınmayı sağladığı için emperyalizm baskısını önlemiş, böylece tam bağımsızlığı ve egemenliğin korunmasını sağlamıştır. Kemalist ekonomi modeli ekonomiyi tamamen devlet kontrolüne vermeyerek özel teşebbüse de çok ciddi bir özgürlük alanı tanımıştır. Böylece hem devletin özel girişimciyi, sermayedarı ezmesini hem de sermayedarların halkı sömürmesini engellemiştir. Bu nedenle Atatürkçü ekonomik model ne sosyalizm, ne kapitalizm, ne de liberalizm olarak adlandırılabilir. Bu tamamen Atatürk'e ve Türkiye'ye özgü bir modeldir. Aklı Kemal, 3. ciltte ayrıntılı olarak incelenecek olan bu modelin adı Kemalist ekonomi modelidir. Bunun adı ekonomide demokrasidir. Atatürk, Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabında ekonomide demokrasiyi şöyle açıklamıştır. Devletin ekonomide düzenleyiciliği kabul edildiğinde karşılaşılacak olan güçlük şudur. Devlet ile bireyin karşılıklı etkinlik alanını ayırmak. Bireylerin kişisel etkinlikleri ekonomik gelişmenin ana kaynağı olarak kalmalıdır. Bunun için ilki olarak devlet bireyin yerine geçmemeli, bireysel girişim ve özgürlüğü sınırlandırmamalıdır. Ama bireyin gelişimi için genel koşulları göz önünde tutmalıdır. Bireylerin gelişimine engel olmamak, onların her bakış açısında olduğu gibi, özellikle ekonomik alanlardaki özgürlük ve girişimleri önünde devlet etkinlikleriyle bir engel oluşturmamak demokrasi ilkelerinin en önemli temelidir. Atilla İlhan, Atatürk'ün ekonomide demokrasi düşüncesi konusunda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devrimden doğmuştur. Atatürk, sosyalizm değil, demokrasi amaçlıyordu. Burası muhakkak. Ama bağımsız ve özgür bir demokrasiyi amaçladı. Bu bağımsızlık ve özgürlük idealidir ki yeni devleti demir yollarından başlayıp deniz yollarına, madenlerin işletmesinden başlayıp ilk sanayi girişimlerine kadar her alanda bir kamu iktisadi teşebbüsleri şebekesine yönelmişti. Bu teşebbüsler bir yerde devletin egemenliğinin ve özgürlüğünün teminatı oluyorlardı. İlhan, AGE, sayfa 188. Atatürk'ün yazı, dil, takvim, saat, ölçü, giyim, kuşam, sanat gibi üstün değerler alanındaki devrimleriyle çağdaş değerler benimsenmiş, bu sayede sorgulayıcı akıl, yaratıcılığı, o da özgür düşünceyi tetiklemiştir. Ozan Kaya, AGE, sayfa 16-20. Kendi diline uygun yazıyı kullanmaya başlayan ve ana dilinin öz güzelliğine yönelen Türk insanı, kendini çok daha rahat ve özgürce ifade edebilmiştir. Çağdaş kıyafetleri giyen Türk insanı, dinsel, geleneksel ve siyasi baskılarla çağ dışı giyinmeye zorlanmaktan kurtularak özgürleşmiştir. Şapka devriminin amacı insanlara zorla şapka giydirmek değil, insanların din gereği sanarak başlarında taşıdıkları pestleri, sarıkları başlarından çıkartmalarını sağlamaktır. Şapka devrimiyle başa giyilen şeyin dinle ilgili olduğu yönündeki boş inanç kırılarak bir anlamda içi özgürleşen başların dışının da özgürleşmesi amaçlanmıştır. İnsanlar şapka giymedikleri için değil, kışkırtıcılık yaparak devrim karşıtlığı yaptıkları için cezalandırılmıştır. Çağdaş dünyanın kullandığı takvimi, saati, ölçüyü kullanmaya başlayan Türk insanı, yerellikten kurtulup dünyaya uyum sağlayarak çağdaşlaşıp özgürleşmiştir. Atatürk, sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir, diyerek sanata büyük önem vermiş, sanat için çok ciddi yatırımlar yapmıştır. Bu doğrultuda heykel, resim, müzik ve tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Türk insanı, yaratıcılığını açığa çıkarıp özgürleşmiştir. Ulusal kalkınma ve toplumsal aydınma tabandan, köylüden, çiftçiden başlatılarak tüm halkın kalkınması ve aydınlanması amaçlanmıştır. Türk devriminde halkı eğitmek, ekonomik refaha kavuşturmak, halkçılık ilkesinin gerekleridir. Atatürk sosyal bir eğitimci gibi meydanlarda halka yeni alfabeyi öğretmek için saatlerce çırpınmış bir devlet kurucusudur. Özel, AGE sayfa 69. Kurtuluş Savaşı, halkçılık programını kabul eden bir halk meclisiyle yürütülmüştür. Halkçılık ilkesiyle toplumsal eşitlik esas alınmıştır. Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitleyi sloganıyla, eski zamanların sınıf ayrımıyla, dönme, devşirme, soylu saltanatından arta kalanlarla mücadele edilmiş, Türkiye'deki bütün gayrimüslimler eşit yurttaş kabul edilmiştir. Alt tabakalar korunup kollanmış, köylüyü, çiftçiyi halka ezen, aşar vergisi kaldırılmış, topraksız köylüye toprak dağıtılarak feodal yapı yıkılmak istenmiş, din dili Türkçeleştirilerek din adamlarının halk üzerindeki ayrıcalıklarına son verilmiş, harf devrimi yapılarak tüm halkın kolayca okur yazar olması amaçlanmıştır. Millet mektepleri, halk evleri, halk odaları, köy enstitüleri kurularak herkesin ulusal ve evrensel değerleri tanıması hem bireysel hem de toplumsal olarak kendini geliştirmesi sağlanmıştır. Bu nedenle Profesör Doktor Halil İnalcık, Atatürkçülüğü, toplumu sınıf kaygılarından azade bir halk ve bütün insanları eşit görmek olarak tanımlamıştır ki çok haklıdır. İnalcık, AGE sayfa 34. 19. ayrımın sonu sayfa 253.